Darwinizm-Komünizm ittifakının iç yüzü. Komünist ideoloji 150 yıl boyunca dünyaya kan kusturdu. Ancak bu zulmün arkasında çoğu insanın pek dikkat etmediği bir başka fikir yatıyordu. Komünist ideolojilerin ve rejimlerin ortak fikri dayanağı Darwin'in evrim teorisiydi. Şiddet ve çatışma değişmez doğa yasasıdır diyen Darwin, milyonlarca masum insanın ölümüne yol açtı. 21. yüzyıla girdiğimizde, geçen yüzyıl hakkında en sık duyduğumuz yorumlardan biri, 20. yüzyılın karışıklıkların ve acılar yüzyılı olduğu idi. Bunun en önemli nedeni ise 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyayı kasıp kavuran, adeta kan gölüne çeviren ideolojilerin giderek yaygınlaşması ve dünyaya hakim olmasıydı. Bu ideolojilerin başında ise materyalist felsefeden kaynaklanan komünizm geliyordu. Komünizm, Karl Marx ve Friedrich Engels isimli iki Alman filozof tarafından ortaya atıldı. Bu iki isim, insanlık tarihinin ilk çağlarından beri var olan materyalist zihniyeti, diyalektik adı verilen yeni bir yöntemle açıklamaya çalıştılar. Diyalektik, evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde elde edildiği varsayımıydı. Marx ve Engels, bu varsayıma dayanarak tüm dünya tarihini yorumlamaya giriştiler. Marx, insanlık tarihinin bir çatışmadan ibaret olduğunu, mevcut çatışmanın işçiler ve kapitalistler arasında geçtiğini ve yakında işçilerin ayaklanıp komünist bir devrim yapacaklarını iddia ediyordu. Marx'a göre toplum, tarih içinde çeşitli evrelerden geçiyordu ve bu evreleri belirleyen faktör de üretim araçlarıyla üretim ilişkilerindeki değişimdi. Bu anlayışa göre ekonomi, diğer her şeyin belirleyicisiydi. Toplumlar ekonomik etkenler doğrultusunda bir gelişim süreci izlemişti. Köleci toplum feodal topluma, feodal toplum kapitalist topluma dönüşmüştü. Sonunda bir devrim ile sosyalist toplum kurulacak ve tarihin en ileri seviyesine varılacaktı. Ancak Marx'ın ve Engels'in önemli bir eksikleri vardı. Daha geniş bir kitleyi etkileri altına alabilmek için ideolojilerine bilimsel bir görünüm vermeleri gerekiyordu. İşte 20. yüzyılda yaşanan acılara ve karışıklıklara imza atan tehlikeli ittifak bu noktada ortaya çıktı. Komünizm kendisine bilimsel bir kılıf ararken Charles Darwin adındaki amatör bir biyolog, Türlerin Kökeni isimli bir kitap yayınladı. Kitapta öne sürülenler Marx ve Engels'in tam da aradıkları iddialardı. Türlerin Kökeni adeta komünizm ve materyalizm için ısmarlama hazırlanmış bir kitap gibiydi. Çünkü Darwin, canlılığın cansız maddelerden tesadüfen oluştuğunu ve tüm canlıların yaşam mücadelesi sonucunda evrimleşerek bugünkü hallerini aldığını iddia ediyordu. Bu Marx ve Engels'in iddia ettiği toplumlardaki diyalektik çatışmanın ve mücadelenin doğaya uygulanmış biyolojik versiyonuydu. Darwin'in Marx ve Engels'e verdiği ikinci önemli destek ise Allah'a ve dine olan inançsızlıkları ve düşmanlıkları konusundaydı. Marx ve Engels her materyalist gibi Allah'ın varlığını inkar ederken, Darwin de teorisinde yaratılışı reddediyordu. Marx ve Engels'in Darwin hayranlığı. Darwinizm komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki, Engels Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle yazdı. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde, Engels'a yazdığı cevabında şöyle diyordu. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Marx bir başka sosyalist dostu Lassalle'a 16 Ocak 1861'de yazdığı mektupta ise şöyle yazıyordu. Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Marx, Darwin'e olan sempatisini ise en önemli eseri olan Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek göstermişti. Kitabın Almanca baskısına el yazısıyla şöyle yazmıştı. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan. Engels'in bu konudaki başka bir sözü ise Darwin'e olan hayranlığını şöyle ifade ediyordu. Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır. Engels, Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde övüyor ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti diyordu. Engels bir başka eserinde ise şöyle diyordu. Darwin bütün organik varlıkların, bitkilerin, hayvanların ve insanın kendisinin milyonlarca yıldır ola gelen bir evrim sürecinin ürünleri olduğunu kanıtlayarak metafizik doğa görüşüne en ağır darbeyi indirdi. Bundan başka Engels, Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü adlı bir kitap yayınlayarak Darwin'in teorisini hemen benimsediğini göstermişti. Engels bunlara ek olarak doğa biliminin ilerlemesindeki üç önemli destekten biri olarak Darwinizmi gösteriyor ve şöyle diyordu. 1859'da Charles Darwin temel yapıtı Türlerin Kökeni'ni yayınlamıştır. Bu yapıt bir yüzyıldan fazla süren evrim fikrinin gelişimini tamamlamış ve modern biyolojinin temelini kurmuştur. Bu buluşların felsefi önemi doğal gelişmenin diyalektik niteliğini özellikle özlü bir biçimde ortaya koymuş olmalarındandır. Amerikalı botanik profesörü Conway Zerickel ise komünizmin kurucularının Darwinizmi neden kararlılıkla benimsediklerini şöyle anlatır. Marx ve Engels evrim teorisini Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı yayınlanır yayınlanmaz benimsediler. Evrim komünizmin kurucuları için insanlığın doğaüstü bir gücün müdahalesi olmadan nasıl ortaya çıkmış olabileceği sorusuna getirilen cevaptı. Ve dolayısıyla savundukları materyalist felsefenin temellerini desteklemek için kullanılabilirdi. Dahası Darwin'in evrimi yorumlama biçimi, yani evrimin bir doğal seleksiyon süreci içinde geliştiği teorisi, onlara o zamana dek hakim olan teolojik düşüncelere karşı koyma fırsatı veriyordu. Doğal seleksiyon teorisi sayesinde bilim adamları organik dünyayı materyalist bir terminoloji ile yorumlama şansı elde etmiş oluyorlardı. Tom Battle ise Marx ile Darwin arasındaki bağlantının asıl nedenlerini şöyle açıklamaktadır. Marx Darwin'in kitabına ekonomik sebepler dolayısıyla hayran kalmamıştır. Marx'ın Darwin'in kitabına hayranlığının en önemli nedeni Darwin'in evrenin tamamen materyalist olmasıdır. Bu önemli noktada Darwin ve Marx gerçek birer yoldaştırlar. Marx ve Engels bu ifadelerinden de anlaşıldığı gibi Darwin'in evrim kuramının kendi ateist dünya görüşlerine bilimsel bir destek oluşturduğunu zannederek sevinmişlerdi. Ancak böyle bir sevince kapılmakta aceleci davranmışlardı. Çünkü evrim teorisi 19. yüzyılın bilim açısından ilkel ortamında ortaya atıldığı için kabul görebilmiş, hiçbir bilimsel delili olmayan, yanılgılarla dolu bir teoridir. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise gelişen bilim sayesinde evrim teorisinin geçersizliği ortaya çıktı. Bu Darwinizm için olduğu kadar materyalizm ve komünizm için de çöküş anlamı taşıyordu. Bolşeviklerin Darwin hayranlığı. Marx ve Engels'in takipçileri de aynı yanılgıya düşerek evrim teorisini büyük bir coşku ve ilgiyle benimsediler. Marx'ın ve Engels'in fikirleri özellikle ölümlerinin ardından etkili oldu. Marx'ın hayal ettiği komünist devrim projesini hayata geçiren kişi Lenin'di. Rusya'daki komünist Bolşevik hareketinin lideri olan Lenin, ülkedeki çar rejimini silah zoruyla yıkmayı amaçlıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın karmaşası Bolşeviklere aradıkları fırsatı verdi. Lenin'in önderliğindeki komünistler, Ekim 1917'de iktidarı silah zoruyla ele geçirdiler. Rusya devrimin ardından komünistler ve çar yanlıları arasında geçen 3 yıllık kanlı bir iç savaşa sahne oldu. Lenin de Marx ve Engels gibi koyu bir evrimciydi. Darwin'in teorisinin savunduğu diyalektik materyalist felsefenin temel dayanağı olduğunu sık sık vurguluyordu. Bolşevik devriminin Lenin'den sonraki en büyük mimarı sayılan Leon Trotsky de Darwin'e olan hayranlığını şu sözlerle ifade etmişti. Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu. Lenin'in 1924'teki ölümünün ardından Komünist Parti'nin başına dünyanın en kanlı diktatörü sayılan Stalin geçti. Stalin 30 yıl süren iktidarı boyunca adeta komünizmin ne denli acımasız bir sistem olduğunu ispatlarcasına katliamlar ve işkencelerle dolu bir döneme imza attı. Stalin'in ilk önemli icraatı, Rusya nüfusunun %80'ini oluşturan köylülerin tarlalarına devlet adına el koymak oldu. Kollektivizasyon adı verilen bu özel mülkiyeti yok etmeye yönelik bu politika gereği, Rus köylülerinin bütün mahsulü silahlı görevliler tarafından toplandı. Bunun sonucunda korkunç bir açlık baş gösterdi. Yiyecek hiçbir şey bulamayan milyonlarca kadın, çocuk ve yaşlı açlıktan kıvranarak yaşamını yitirdi. Kazakistan nüfusunun %20'si açlıktan öldü. Kafkasya'daki ölü sayısı 1 milyondu. Stalin bu politikasına direnmeye çalışan yüz binlerce insanı ise Sibirya'nın korkunç çalışma kamplarına yolladı. Tutsakların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldıkları bu kamplar, bu insanların çoğuna mezar oldu. Öte yandan on binlerce insan Stalin'in gizli polisi tarafından idam edildi. Aralarında Kırım ve Türkistan Türklerinin de bulunduğu milyonlar Rusya'nın ücra köşelerine zorla göç ettirildi. Stalin tüm bu kanlı politikaları sonucunda yaklaşık 20 milyon insanı katletti. Tarihçilerin bildirdiği vahşetten özel bir zevk duyuyordu. Kremlin'deki çalışma masasına oturup toplama kamplarında öldürülen ya da idam edilen insanların sayılarını içeren listeleri incelemekten büyük keyif alıyordu. Stalin'i bu denli acımasız bir katil haline getiren etken kişisel psikolojik durumunun yanı sıra inandığı materyalist felsefeydi. Bu felsefenin en temel dayanağı ise Stalin'in kendi yorumuyla Darwin'in evrim teorisiydi. Bu konuya verdiği önemi şöyle açıklıyordu. Genç nesillerin zihni yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şey öğretmeliyiz, Darwin'in öğretilerini. Stalin henüz hayattayken yayınlanan bir kitapta ise Stalin'in ateist olmasındaki etkenin Darwin olduğu şöyle açıklanıyordu. Çok erken yaşlarda henüz Hristiyan kilisesinde bir öğrenciyken yoldaş Stalin eleştirel bir mantık ve devrimci bir duygu geliştirdi. Darwin'i okumaya başladı ve bir ateist oldu. Yani bu acımasız katili oluşturan en büyük fikri etken Darwinizmdi. Bolşevikler evrimcilik uğruna genetiği bile reddettiler. Stalin rejiminin evrim teorisine körü körüne bağlılığının önemli bir göstergesi ise o dönemde Sovyet eğitim sisteminin Mendel'in genetik kanunlarını reddetmesiydi. 20. yüzyılın başından itibaren bütün bilim dünyası tarafından kabul edilen bu kanunlar, Lamarck'ın ortaya attığı kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere aktarılması iddiasını geçersiz kılıyordu. Bunun evrim teorisine büyük bir darbe olduğunu gören Lysenko adlı Rus bilim adamı düşüncelerini Stalin'e açtı. Lysenko'nun fikirlerinden etkilenen Stalin, onu resmi bilim kurumlarının en başına getirdi ve genetik bilimi, Stalin'in ölümüne kadar Sovyetler Birliği'nin hiçbir bilim kurumunda ya da okulunda kabul görmedi. Çin komünizminin fikri dayanağı da Darwin'di. Stalin'in zulüm rejimi sürerken Darwinizmi kendisine bilimsel dayanak sayan bir başka komünist rejim de Çin'de kuruldu. Mao Tse Tung önderliğinde komünistler uzun bir iç savaş sonucunda 1949 yılında iktidara geldiler. Mao kendisine büyük destek veren müttefiki Stalin gibi baskıcı ve kanlı bir rejim kurdu. Çin sayısız politik idama sahne oldu. İlerleyen yıllarda ise Mao'nun Kızıl Muhafızlar adını verdiği genç militanlar ülkeyi tam bir terör ortamına sürüklediler. Mao kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını ise Çin sosyalizminin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyerek açıkça belirtmişti. Çin komünistleri 1950'lerde iktidara geldiklerinde evrim teorisini ideolojilerinin temel kuruluşuna aldılar. Hatta Çinli entelektüeller evrim teorisini bir asır önce kabul etmişlerdi bile. 19. yüzyılda Batı, Çin'i izole olan ve eski gelenekleri sürdüren bir uyuyan dev olarak görüyordu. Çok az Avrupalı Çinli entelektüellerin Darwin'in evrim teorisini hevesle benimsediklerini ve değişim için ümit vaat ettiğini kavradıklarını anladı. Çinli yazar Hu Shi'ye göre 1898'de Thomas Huxley Evrim ve Etik kitabı yayımlandığında Çinli entelektüeller tarafından hızla onaylandı. Zengin kişiler ucuz Çin yayımlarını sponsorluk ettiler. Böylece kitlelere geniş bir şekilde yayılabildi. İşte ülkede komünizmi sahiplenen ve komünist devrime öncülük eden kişiler Darwinci fikirleri hevesle benimseyen bu entelektüeller oldu. Darwinizm-Komünizm ittifakının temeli din düşmanlığı. Komünizm daha pek çok ülkede gerilla mücadelelerine, kanlı terör eylemlerine ve iç savaşlara neden oldu. Bu ülkelerin arasında Türkiye'de vardı. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkiye'de komünist bir devrim yapma hayaliyle devlete karşı silaha sarılan örgütler ülkeyi karanlık bir terör ortamına sürüklediler. Komünist terör 1980 sonrasında ise bölücülük akımıyla birleşti ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne, polis ve askerimizin şehit olmasına neden oldu. 150 yıldır dünyayı bu şekilde kana bulayan komünist ideoloji her zaman için Darwinizmle iç içe oldu. Bugün de Darwinizmin en ateşli savunucuları komünistler ve ateistlerdir. Hemen her ülkede evrim teorisini ısrarla savunan çevrelere bakıldığında Marksistlerin hep ön safhada olduğu görülür. David Jaworski, Sovyet Marksizmi ve Doğa Bilimi isimli kitabında bu ilişkiyi şöyle açıklar. Bilimsel yetersizliğine rağmen evrimin ileri sürdüğü bilimsel karakter her türlü Allah karşıtı sistemi ve uygulamaları haklı çıkarmak için kullanıldı. Şimdiye kadar bunlardan en başarılısı komünizm gibi gözüküyor. Ve bütün dünyadaki taraftarları komünizmin evrim bilimini temel aldığını söylenerek kandırılmışlardır. Marksizm-Darwinizm bağlantısı bugün herkesçe kabul edilen çok açık bir gerçektir. Karl Marx'ın hayatını anlatan kitaplarda dahi bu bağlantı mutlaka belirtilmektedir. Örneğin Marksist kitapları yayınlayan önce yayın evi tarafından çıkartılan bir biyografide bu bağlantı şöyle tarif edilir. Darwinizm, Marksist felsefeyi destekleyen, gerçekliğini kanıtlayan ve geliştiren bir dizi gerçeği takdim etti. Darwinist evrimci fikirlerin yayılması toplumda bir bütün olarak Marksist düşüncelerin emekçi halk tarafından kavranılması için elverişli zemin yarattı. Marx, Engels ve Lenin Darwin'in düşüncelerine büyük değer verdiler ve bunların taşıdığı büyük bilimsel öneme işaret ettiler. Böylelikle bu düşüncelerin yaygınlaşmasında hız kazandırdılar. Evrim teorisinin 19. yüzyıla ait köhne imkanlarla ortaya atılmış, bilim dışı bir iddia olmasına rağmen tüm dünyayı etkisi altına alabilecek kadar yer edinebilmiş olmasının yegane sebebi işte budur. Komünizm gibi bazı ideolojilere destek sağlaması ve bu ideolojilerin uygulamalarına zemin oluşturması. Darwinizm bataklığının kurutulması şarttır. Savaşlar, zulümler, katliamlar, çatışmalar tarih boyunca hep olmuştur. Ancak geçen yüzyılda bunların sayısının ve getirdiği felaketlerin çapının bu kadar büyük olmasının nedeni, Darwinizmin bu katliamlara, kıyımlara ve çatışmalara sözde meşru bir kılıf hazırlamasıdır. Darwinizmin doğa hakkındaki uydurma iddiaları bu ideolojilerin söylemleriyle paralel olduğu için katiller, diktatörler, sadist ideologlar, yaptıkları uygulamalar için doğa kanunu toplumda da işlemektedir diyerek kendilerini haklı ve masum göstermeye çalışmışlardır. Günümüzde de evrim teorisi yine felsefi ve ideolojik amaçlarla savunulmaktadır. 19. yüzyılın evrim teorisiyle şiddetlenen sömürgeciliği, Nazi Almanyası ya da Sovyetler Birliği tarihe karışmıştır. Ama bunlara temel oluşturan materyalist felsefe hala bir takım çevreler tarafından ısrarla savunulmakta ve bu felsefenin yıkıcı etkileri dünyanın dört bir yanında devam etmektedir. Sadece Doğu Türkistan'da yaşananlar veya ülkemizde Darwinizm'den hayat bulan komünist bölücü terör dahi bunun çarpıcı bir örneğidir. Adli veya fiziki tedbirler ise yaranın sadece üzerine örtebilmektedir. Kesin çözüm ise yaranın ilmi ve kültürel yönden tedavisidir. Darwinizmin kültürel ve bilimsel anlamda çöküşü, ondan güç alan felsefeleri de yok edecektir ve bu dünyadan zulmün kalkması anlamına gelmektedir. Bu nedenle vicdan ve iman sahibi, milli ve manevi değerlerinin bilincinde insanlara önemli sorumluluklar düşmektedir. Darwinizmin dünyaya getirdiği belaları görmezlikten gelmek veya önemsememek doğru değildir. Bu konunun aciliyetini kavrayan her insanın önemli bir kültür ve ilim atağıyla elinden geleni yaparak 150 yıldır devam eden bu aldatmacaya bir son vermesi gerekmektedir.